Ayrım 49.
Öncelikle demokrasi niye bir engel gibi telakki ediliyor? Bu yaklaşımı, birçok konuda bu yaklaşım kullanılmıştır hem de çekinmeden, kabul etmek mümkün değildir. Köy enstitüleri bugün de üzerinde çok tartışılan bir eğitim düzeninin ilginç örneğidir. Bir grup düşünür ve aydın, enstitüleri devrimci bir kurum olarak yüceltirken, bir başka grup da onları komünist yuvası olarak niteleyip suçlamaktadır. İki ele alış biçimi de abartmalıdır, haksız yargılardır. Öncelikle enstitüler, Kazım Karabekir'in de konuşmasında vurguladığı gibi toplumun kesimlerini bir yerde tutmaya çalışan değişimi değil, aynı zamanda aynı kalmayı özendiren bir yapıyı savunan düşüncenin ürünüdür. Yukarıda değindiğimiz konuşmasında Marif Vekili Hasan Ali Yücel de benzer bir düşünceyi sergilemiştir. Oysa dinamik, değişime açık bir toplumda böylesine insanları bir çevrede ve yaşam biçiminde tutmak olanaksızdır. Nitekim 1950'li yıllarda traktörün köye girişi, karayolları ağının genişlemesi bu tip bir düşüncenin uygulamasını bile olanaksız kılacaktır. Demokratikleşme yönünden de toplumun bir kesimini yerinde tutmaya, değişimden sakınmaya yönelik öyle bir kurumlaşmayı uygun karşılamak mümkün değildir. Tek parti yönetiminin toplumdaki en küçük bir devinimi hoş karşılamayacağı çok açıktır. Böylece köylü, köyünde tutularak ekonomik ve toplumsal yoksunluğun getireceği hoşnutsuzlukların sonucundan kaçınılmış olunacaktır. Köy enstitülerinin yetiştirdiği öğretmenler ise ilk kez bu durağan yapıyı delmişlerdir. Bunlar okuyan, düşünen ve köylerinin gerçeklerini gören göz ve kulaklardı. Nitekim köy enstitüsü mezunu olan Mahmut Makal'ın köyünü ve çevresini tüm gerçekliğiyle anlattığı Bizim Köy adlı yapıtı çemberi ilk kıran oldu. Kentli aydınlar Reşat Nuri'nin Çalıkuşu'nda anlattığı Zeyniler Köyü'nün romantik havasından aç, bakımsız ve umarsız gerçeğin köyüne adeta paraşütle indiler. Bizim köy kerelerce basıldı. İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu gazete bayileri tarafından elde satıldı. O günleri hatırlayanlar bu kır kökenli depremi hatırlarlar. Köy enstitüleri değil, asıl kırsal alandaki koşullar bu kuşakların radikal değişimden yana olmalarını sağlamıştır. Yani köy enstitüleri kuruluş amaçlarını aşmış, köyün ve kırsal alandaki yaşayanların sorunlarını ortaya koyan bir ilerici kuşağın yetişmesini sağlamıştır. Köy enstitüsünde yetişen yazarlar, düşünürler, Türkiye insanına ufuk açan bir rol oynamışlardır. Mahmut Makal'ın Bizim Köyü, Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü, Kaplumbağalar ve Tırpanı, yanı sıra Mehmet Başaran'ın şiirleri, Talip Apaydın'ın öykü ve romanları akla ilk gelen örneklerdir. Günümüz köy enstitülerinin yeniden açılması ya da benzer bir modelin uygulanmasını isteyenler zaman zaman öne çıkmaktadır. Ne var ki ulaşım ve iletişimin böylesine geliştiği, üniversite mezunlarının köye öğretmen olmak için sıraya girdiği şu günlerde böyle bir modelin yaşama geçebilmesi olanaksızdır. 5. Savaşta ekonomi ve yasal tedbirler. A. Savaşın iktisadi yaşama getirdikleri. Türkiye, savaşın bittiği 1945 yılına kadar tüm dış baskılara karşın savaşa girmedi. Bu ancak savaş meydanlarında genç evlatlarının ölmesini, yurdun yanıp yıkılmasını engelledi. Fakat ekonomik bunalımı hiçbir şekilde engelleyemedi. 1930'lu yıllarda yeni bir sanayileşme stratejisiyle başlayan kalkınma çabaları durdu ve savaş ekonomisinin bütün sorunları Birinci Dünya Savaşı'nı andırırcasına teker teker ortaya çıktı. Elimizdeki sayısal bilgilere baktığımızda ülkemizde fiyatlar genel seviyesinin fazla hareketlilik göstermediği, indekslerin delice yükselmediği tek dönemin 1933-1938 yılları arasındaki 5 yıllık zaman dilimi olduğunu görmekteyiz. Bu bir yandan dengeyi gözeten bir dış ticaret politikasının izlenmesi, tarım fiyatlarının sanayileşmeye fon yaratabilmek için düşük düzeyde tutulması, bunun da ötesinde değindiğimiz sanayileşme politikasına koşut bir para piyasasının izlenmesi sonucu olduğu kadar, tüketim anlamında harcamaları aşağı doğru çeken bir eğilimin yaratılması sonucudur. Savaş söz konusu ekonomik politikayı, özellikle planlı sanayileşmeyi engelledi. Kısa bir süre içerisinde yurt çapında spekülasyon, ihtikar ve kara borsa başladı. Savaşın korkusunu hisseden birçok tüccar bazı malları stoklamıştı. bu mallar ülkeye gelmemeye başlayınca eldeki stokların değeri alabildiğine yükseliyordu. Öte yandan tarafsızlığa karşın büyük bir ordunun beslenmesi gereği üretken kuşakların tarım alanından çekilmesi sonucunu vermişti. Bu da tarımsal üretimin düşmesi sonucunu verdi. Böylece zorunlu malların fiyatları artmaya başladı. Spekülasyon, ihtikar ve kara borsa gibi çeşitli yollarla ortaya çıkan yüksek kazançlar, ülkede aralarında derin bir uçurum olan iki toplumsal tabakanın oluşumunu da hızlandırdı. Bir yanda kolay servet kazanan bir avuç insan, diğer yanda ise küçük çiftçi, küçük üretici, emekçi, küçük ve orta derecedeki memurlardan oluşan milyonluk yığınlar bulunmaktaydı. Dar gelirli diye kolaylıkla adlandırılan bu grup insanların yaşama koşulları her geçen gün bozuluyordu. Birçok gereksinimleri karşılayamaz olmuşlardı. İyi ve dengeli beslenme bir yana karınlarının bile doyduğu kuşkuluydu. Verem, zafiyet, tifüs ve bunun gibi hastalıklar kol geziyordu. O dönemde ailelerde veremli birisi olmayan yok gibiydi. 4 yıllık bir süre içerisinde orta sınıftan sayılan bir ailenin çocuğu olan ben bile yakın çevremde 3 kişinin öldüğünü görmüştüm. Fiyatların denetimi gene ilk akla gelen yol oldu. Bu denetimi sağlamak için Milli Korunma Yasası kabul edildi. Bu yasa ileride ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. O dönemde fiyatların genel düzeyinde meydana gelen artışları gösteren 2 indeks bulunmaktaydı. Bunlardan biri İstanbul Ticaret Odası'nın çok eski bir yönteme dayanan indeksi, diğeri de Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi'nin İstanbul ve Ankara için yapmış olduğu indekstir. Aşağıdaki tabloda bu ikinci indeksin o dönem için değerlerini göreceksiniz. Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi'nce düzenlenen indeksler. Yıl 1938, Ankara 100, İstanbul 100. 1939, Ankara 102, İstanbul 101. 1940, Ankara 111, İstanbul 112. 1941, Ankara 133, İstanbul 138. 1942, Ankara 221, İstanbul 233. 1943, Ankara 322, İstanbul 347. 1944, Ankara 330, İstanbul 349. 1945, Ankara 333, İstanbul 354. İndeksler resmi bir kuruluş tarafından düzenlendiği için fiyatlardaki gerçek artışı yansıttığı konusunda genel bir kuşku vardır. Bu doğrudur. Gene de resmi fiyatlara dayanan, daha doğru bir deyimle devletin memurlarına söylenebilecek fiyatlara dayanılarak yapılan bu indekslere bile karşılaştırma yapabilme açısından gereksinmemiz vardır. Bunu vurguladıktan sonra bir süre önce sergilediğimiz indeks sayıların bize neyi gösterdiğini kısaca aktaralım. Savaşın çıktığı 1939 yılıyla bittiği 1945 yılı arasında Ankara'da fiyatlar genelde %230 ve İstanbul'da da %250 dolayında artmıştır. Bu artış yıllık ortalama olarak Ankara'da %21.7, İstanbul'da da %23.2 düzeyinde bir enflasyon hızına tekabül etmektedir. Bugün ise yıllık enflasyon hızı %80 dolayındadır. Olayın bir de parasal yönüne bakalım. Reşat Altın'ın aynı dönem içerisindeki değer değişimini ve bunun indeksini aşağıda izleyebilirsiniz. Reşat Altın'ın savaş yılları içerisindeki değer değişimi ve buna ilişkin indeks sayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar 1939 Reşat Altın'ı TL 14.32 indeks sayı 100. 1940 Reşat Altın'ı 21.06 indeks sayı 147.1. 1941 Reşat Altın'ı 25.57 indeks sayı 178.6. 1942 Reşat Altın'ı 33.23 indeks sayı 232.1. 1943 Reşat Altın'ı 33.84 indeks sayı 236.3. 1944 Reşat Altın'ı 38.30 indeks sayı 267.5. 1945 Reşat Altın'ı 35.93 indeks sayı 250.9. Kaynak Erhan Bener, Türkiye'de Para ve Kambiyo Düzeni. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi Reşat Altın'ı savaş yıllarında %150 dolayında bir değer kazanmış bulunmaktadır. Bu koşullarda Türk lirasının reşat altınına göre değer kaybı ortalama olarak yılda %16.6'dır. Savaşın sayısal görünümü budur. Olayın gelir yanına baktığımızda birkaç kara borsacı ve spekülatörün dışında dar gelirli grupların gelirlerinde bu fiyat artışlarını karşılayacak oranda bir yükselme söz konusu değildir. Zaman zaman memurlara ve işçilere verilen bir elbiselik kumaş ya da yılda bir ikramiye hiçbir derde deva olacak düzeye erişmemiştir. Eldeki çeşitli bilgilere göre o dönemde orta halli bir memur ailesinin 200 lira dolayında maaş aldığını bilmekteyiz. Üstelik bu gelir 15 yıllık bir hizmetten sonra ele geçmektedir. İşçilerin yevmiyeleri ise 2,5 ila 4 Türk lirası arasında değişmektedir. Bütün bunlar emekçi kesimlerin gerçek gelirlerinin azaldığını gösteren işaretlerdir. 1945 yılı savaşın bitmesi kadar Türkiye'de çok partili yaşama geçilmesi yönünden de bir dönüm noktası sayılır. O güne kadar serbest fırka ve terakkiperver fırka deneyimlerini bir yana bıraktığımızda, CHP'nin tek başına yönetiminde olan toplum birden çok partili yaşamın getirdiği bir rahatlama dönemine girdi. Basın, sıkı yönetimin ve bazı kısıtlamaların devam etmesine karşın belirli özgürlüğe kavuşmuştu. Pahalılık, ihtikar ve bunun gibi yığınların yaşamını yakından ilgilendiren konularda gazetelerde haberler yer alıyor, makaleler yayınlanıyordu. Hatta bunlar üzerine taşlamalı karikatürler, fıkralar yazılıyordu. Muhalefet, toplumsal muhalefetin potansiyel olarak pahalılıktan ve yaşam zorluklarından kaynaklandığını bildiği için sürekli olarak bu konuyu dile getiriyordu. Fakat pahalılığın nedenleri tartışılırken suç devletin ekonomiye müdahalesine bağlanıyordu. Muhalefetin en ünlü yetkilileri sigaraların daha ucuza satılabileceğinden başlayıp devlet fabrikalarının ürünlerinin gereğinden pahalı satıldığından ötürü yaşamın güçleştiğini ileri sürmeye kadar eleştirilerini uzatıyorlardı. Onlara göre piyasaya karışılmayacak olursa, yani ekonominin kuralları, tabii serbest piyasa ekonomisinin kuralları işleyecek olursa ucuzluk kendiliğinden gelecektir. Bu şekilde pahalılığın saptanmasına karşın yanlı bir biçimde nedenlerinin ortaya konmasını yığınlar irdelemiyordu. Çünkü yıllar boyunca süren baskı ve pahalılık onları bunun kaynaklarına inecek kadar ince eleyip sık dokumalarına izin vermiyordu. Bu işi bilen aydınlar da demokratikleşmeyi her şeyin önünde ulaşılması gereken bir amaç kabul ettikleri için pahalılığın açıklanmasındaki liberal yanlı tutumun üzerinde durmuyorlardı. Özetlersek, pahalılığın kaynağındaki spekülasyonlar, ihtikar, mal stoklaması ve bunun gibi sorunlar sanki yokmuş gibi tüm suç bugünlerde olduğu gibi iktisadi devlet kuruluşlarının rasyonel olmayan işletmecilik yöntemleriyle yönetilmesine bağlanıyordu. Böylece 1945-50 yıllarını içine alan ve CHP'nin son iktidar dönemi diyebileceğimiz zaman diliminde pahalılık, devletçiliğe karşı acımasız hücumlarla açıklandı. Ne yazık ki devletçiliğe sahip çıkması gereken CHP de bu hücumlara katıldı. Hatta devletçilik uygulamasını ikinci plana attığına ilişkin bir tutum içine girdi. Bu arada 7 Eylül 1947'de alınan bir kararla Türk lirası devalüe edildi. Türk lirasının değeri dış paralar karşısında düşürüldü. Dolar yaklaşık 1.80 Türk lirasından 2.80 TL'ye çıktı. Devalüasyonun önceden bazı çevrelerce haber alındığını, bu çevrelerin bundan ötürü milyonlar kazandıkları kamuoyunda yaygın bir söylenti şeklinde yankılar uyandırdı. Devalüasyon doğal olarak ithal mallarının fiyatlarını arttırdığı gibi artan dış talepten ötürü bazı tarım ürünlerinin fiyatlarını da yükseltti. Savaş yıllarında ekonomik durum daima ön planda olmuştur. Üretimin düşmesi, üretken nüfusun silah altında bulunması, dış ticaretin savaştan ötürü hemen hemen durması, eldeki mal stoklarının sınırlı oluşu bir savaş ya da bunalım ekonomisinin uygulanması gereğini ortaya çıkarmıştır. 1940-45 yılları arasında ülkedeki ekonomik ve toplumsal yapıyı kökten değiştirecek, en azından böylesine bir etki yapabilecek 3 temel yasa kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiştir. Bu yasalar sırasıyla Milli Koruma Yasası, Varlık Vergisi Yasası ve Çiftçiyi Topraklandırma Yasasıdır. Bu 3 yasa ilerideki demokratikleşme girişimini de biçimlendirecektir. Bu yasaları ana noktaları itibariyle aşağıda ele alıp etkilerini inceleyeceğiz. B. Milli Korunma Yasası. Savaş başlamadan Mayıs 1939 evvel Şevket Süreyya Aydemir'in de içinde bulunduğu bir grup hükümet tarafından müdafaa ekonomisi başlıklı bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti. Bu rapor 1939 yılının sonlarında başbakanlığa sunulmuştur. Hükümet parti grubuna bu raporu temel alarak bir yasa tasarısı hazırlamasını söylemiş, bu arada Milli İktisadi Kanun projesi de gene başbakanlık tarafından CHP grubuna sunulmuştur. Parti grubu özellikle tasarının anayasaya uygunluğu üzerinde tartışmalarını yoğunlaştırmıştır. Tasarı, hükümete emek, akit, temellük, tasarruf ve şirket kurma serbestisini kısıtlama yetkileri vermekteydi. Bu yetkilerin anayasaya aykırı olduğu birçok kişi ve kesimce ileri sürüldü. Anayasanın verdiği bir hak gene bir yasa ile sınırlandırılabilirdi. Diğer yandan anayasa hükümetle kanun gücünde kararname çıkarmak yetkisini de vermemekteydi. Grupta yasaya karşı ciddi bir direnç doğmuştu. Sonuçta Recep Peker'in başkanlığında kurulan yeni bir komisyon tasarıyı tekrar ele aldı ve bir anlamda uzlaşma metni hazırladı. Yasa 18 Ocak 1940'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edildi. Yasanın gerekçesinde şu noktalar vurgulanmaktadır. Son zamanlarda Avrupa'da hüküm süren siyasi gerginlik sonunda birçok ulus arasındaki bir savaşa dönmüş ve böylece savaş ve savaş tehlikesine yakın hatta uzak ülkeler olağanüstü durum ve koşullar içinde kalmışlardır. Bu durum özellikle hızlı gelişmesinden ötürü hemen her yerde hükümetlerce alınan olağanüstü tedbirlerle karşılanmaktadır. Türlü ülkelerde bu konuda hükümetlere verilen yetkiler söze edilen durumu en iyi anlatan göstergelerdir. Ülkemizin Avrupa'da süren savaşın dışında olduğu bilinmektedir. Bununla beraber ulusal yaşantımızda bu durumun etkilerini önlemek ve öteki bakımlardan olduğu kadar ekonomi bakımından da koruyucu ve savunucu tedbirler alma zorunluluğu karşısındayız. Bu zorunluluktan ötürü Milli Korunma Kanunu adı altında hazırlanan bir kanun tasarısı Yüksek Meclis'e sunulmuştur. Bu tasarı ile Cumhuriyet Hükümeti Yüksek Meclis'ten durumun gerektirdiği yetkilerin verilmesini istemektedir. Eğer Avrupa'nın bugün içinde bulunduğu durum, koşullar ve bunların ülkemizdeki yansımalarını gereken her durumda Yüksek Meclis'e ayrı bir kanun tasarısı ile başvurmak imkanını verecek durumda olsaydı, hükümetin bu yolu izleyeceği kuşkusuzdu. Fakat olaylar öylesine hızlı ilerlemekte ve değişmektedir ki bu durum ancak ivedilikle günü gününe ve özellikle zamanında alınacak karar ve tedbirlere ihtiyaç göstermektedir. Kanun, olağanüstü durumlarda genel ya da kısmi seferberlik, savaşa girme olasılığı, Türkiye'yi de ilgilendiren yabancı devletler arasındaki savaş durumu, hükümete görev ve yetkiler vermektedir. Hükümet, yasanın uygulanmaya başladığı ve bittiği durumlarda bunu ilan edecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne haber verecekti. Hükümetin alacağı kararları oluşturmak ve izlemek için bakanlardan bir kurul kurulacak ve buna hangi bakanlıkların katılacakları başbakan tarafından belirlenecekti. Yasanın temel hükümleri ise şöyle sıralanabilir. Hükümet, gereksinimini karşılamak amacıyla üretimin niteliğini belirlemek amacıyla sanayi ve maden işletmelerini denetleyebilir. Hükümet, sanayi ve maden kuruluşlarına üretim programı verebilir, bunların üretim hacmini, miktarını, çeşit, cins ve nevilerini saptayabilir. Hükümet, bu kuruluşların mesaisini saptayabilir. Sanayi, maden ve diğer kuruluşlarda çalışanlar, emekçiler, teknik elemanlar ve bunun gibi tüm çalışanlar, çalıştıkları kuruluş ya da iş yerini geçerli bir gerekçeleri olmaksızın ve haber vermeksizin terk edemezler. Çalışma yükümlülüğü altında olanlara bu emeklerine karşılık olarak emsaline uygun normal ücret ödenir. Hükümet mal ve yardımcı malzeme stok edebilir, değer fiyatlarından bunlara el koyabilir ve ihtiyacı olan kuruluşlara bunları kârsız terk edebilir. İş saatleri her gün 3 saat uzatılabilir, iş yasasının küçüklerle kadınlara ilişkin hükümleri uygulanmayabilir. Hafta tatili kanunu yasanın geçerli olduğu sürece uygulanmaz. Gerekli malların tüketimi sınırlanabilecek ve yasaklanabilecektir. kanunen yürürlükte kaldığı sürece gayrimenkul kiraları 1939 düzeyinden fazla olmayacaktır. Hükümet, çiftçilik yapmaya elverili her kadın ve erkeği kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak üzere bulunduğu yerin 15 kilometre uzağındaki devlete ya da şahsa ait olan ziraat işinde ücretli olarak çalıştırabilir. Bu bölgede şahsa ait olup da sahibinin işine yaramayan ziraat vasıtalarından kira ödeyerek yararlanabilir. Gerekli görülen bölge ve hallerde tarımsal ürünün cins ve miktarını hükümet saptayabilecektir. Üzerinde tarımsal faaliyette bulunulmayan 500 hektardan fazla araziyi hükümet işletebilecektir. 8 hektardan fazla arazisi olanlara bu toprağın yarısının hububat ekimine tahsis edilmesi istenebilecektir. Ekilen her 4 hektar için bir çift öküz milli müdafaa yükümlülüğünden muaf tutulacaklardır. Milli Korunma Yasası'nın üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Başbakan Saydam söz alarak şunları söylemiştir. Vatandaşın mümkün olduğu kadar normal hayatını önlemeyecek şekilde olmasına dikkat etmek bizim için bir vazifedir. Ve yine iş sahibi vatandaşların normal saylarını ve kazançlarını mümkün olduğu kadar tahdit etmeyecek şekilde olmasına hükümetimiz gayret edecektir. Hususi teşebbüsleri alakadar eden kararları almadan önce iş muhitlerinin mütalalarını almanın münasip olacağına kani olduğumuz zaman bundan hiçbir şekilde tereddüt etmeyeceğiz. Büyük iş, küçük iş mevzu bahis değildir. Mesele iş muhiti itibariyle bunların fikirlerini almak bizim için faydalı olacağına kanaat getirdiğimiz dakikada bundan hiç çekinmeyeceğiz ve daima bunların fikirlerini de almaya kendimiz için bir esas bileceğiz. Buna bir kaydı ihtiyari koymak mecburiyetindeyim. O da kanun veyahut bu gibi mütalaları almayı ne vaktinden evvel ve ne de vaktinden sonraya bırakmamayı kendimiz için bir şiar edineceğiz. Sebebi de vaktinden evvel alınması iş muhitini mutazarır edebileceği gibi vaktinden evvel alınmaması da iş muhitini tekrar mütezarır edebilir. Bu noktayı nazardan mümkün olduğu kadar fazla iş muhitinin fikrini sormak bizim için vazife ifa ederken kolaylık teşkil edecektir. Yasa 18 Ocak 1940'ta kabul edilmiştir. Yasa No 3780. Yasa değişik tarihlerde çeşitli değişikliklere uğramış, 15 Haziran 1960'ta yürürlükten kaldırılmıştır. Milli Korunma Kanunu'na dayanılarak şu konularda önemli kararlar alınmıştır. El koyma kararları, fiyat mürakabe komisyonlarının kurulması, nahr uygulamalarına yönelik kararlar, iaşe müsteşarlığının oluşturulması, petrol ofisinin kurulması, halk dağıtma birliklerinin kurulması, ücretli iş yükümlülüğü ile ilgili kararlar, özel teşebbüste uygulanan fazla mesai kararları, özel teşebbüse ait üretim araçlarına el konulması kararları, devletin üretim, tüketim, dağıtım ve stoklama ile ilgili olarak alınan kararlar, karne uygulaması, bunun en tipik örneği ekmek karnesidir. 7 yaşına kadar çocuklara günde 187.5 gram, 7 yaşından büyüklere 375 gram ve ağır işlerde çalışanlara da 750 gram ekmek tahsis edilmiştir. Bu istihkak daha sonraları 175 grama, İstanbul'da 150 grama kadar inmiştir. Bu miktar 1944'ün Eylül ayında yeniden 375 grama yükseltilmiş, ekmeğin çeşnisi de kerelerce değiştirilmiştir. Çıkarılan tek tip ekmek o dönemlerde kara ekmek olarak nitelenmekteydi.